Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 265. Kültür Tarih Sohbetleri'nde yine birlikteyiz. Bugün 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Feridun Emecen'le birlikteyiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sağ olun, bizi kırmadınız, yayınımıza katıldınız. Kendisinin Türk Tarih Kurumu'ndan çıkan Kanuni Sultan Süleyman ve Zamanı adlı bir kitabı var ve bu kitap üzerine biz bir yayın yapmak istedik. Epeyce hacimli de bir kitap. Bu yayına başlamadan önce yayınımıza destek olan babil.com'a da bir teşekkür etmek istiyoruz. Hocam tekrardan hoş geldiniz diyeyim.
Sağ ol.
Şimdi kitabın giriş bölümünde bu kitabı yazmanız, aslında Kanuni dönemini yazmanın zorluklarından bahsediyorsunuz.
Evet.
Burada hem arşiv malzemesinin korkutucu hacmi, bu cümle size ait, korkutucu hacminden bahsediyorsunuz bir yandan. Bir yandan da bir altın çağ anlatısı var Kanuni dönemine ait ve o altın çağ anlatısı aslında birçok şeyi de perdeleyen bir yanı var, evet, diyorsunuz. Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Bu süreç nasıl problemlerle karşınıza çıktı?
Tabii şimdi bir sultan biyografisi yazmak şüphesiz ki hani kolay değil. Osmanlı tarihinde ön plana çıkmış olan figürlerin, hele özellikle bu anlamda biyografileri tabii mühim. Akademik çalışmalar bu anlamda ciddi bir şekilde biraz hani geri planda kalmış gibi duruyor açıkçası. İşte yani nihayetinde vaktiyle yapılmış çalışmalar var ama bizim biyografiden ne anladığımız önemli. Çünkü genellikle yapılan bu tür çalışmalarda daha ziyade şahsın kendisinden ziyade etrafında olan olaylar ağırlıklı bir yazım tarzı söz konusu. Mesela şimdi ansiyopedi maddelerine baktığınızda, diyelim ki İslam ansiyopedisi, geniş biyografik maddeler var farz umhal, veya işte daha sonra bizim Diyanet İslam ansiyopedisinde biraz daha farklılaştı mesele. Fakat orada baktığınızda diyelim ki işte Kanuni maddesi, açın şeydekini, İslam ansiyopedisi Kanuni maddesini, çok uzun bir madde kitap hacminde. Ama daha ziyade olaylarla iç içe geçmiş bir durum söz konusu. O olaylar içerisinden sultanın bizatihi kendi şahsi yetini ortaya çıkarmak, onu seçmek, onu ortaya koymak hemen hemen hiç yok, görülmüyor yani. Görülmeyen bir sultan var ama sadece seferlerin başında hareket eden, oradan oraya giden veya iç olaylar sırasında ön plana çıkan bir sultan tipi çiziliyor. Şimdi tabii bu anlamda Türk akademisyenleri açısından özellikle bu tür çalışmalar hani kolay değil, anlıyorum ben. Biraz da ön sözde bunu belirtmeye çalıştım aslında. Sebebi de şu, bu tabii kısa dönemle, mesela Yavuz Sultan Selim biyografim var benim, biliyorsunuzdur mutlaka. Evet. 8 senelik bir saltanat ama 25 senelik bir arka planda şey var, Sancakbeyliği var. Fakat daha mahdut bir dönem olduğu için orada rahatça kalem oynatabileceğimiz bize bir çerçeve çiziyor. Üstelik aynı zamanda da bir de hani sultanın kendi şahsi davranışlarını bizatihi yazan şeyler var, kalemler var, rüzname gibi mesela. Haydar Çelebi rüznamesi diye bir rüzname var. Adım adım takip etmiş. Kendisi divan katibi zaten. Diyelim ki işte Yavuz Han Selim divan topluyor, paşalara kızıyor, bir kısmını işte dövüyor falan, atıyor sedirden dışarı. Bunları anlatıyor bu adam. Yani tamam. Uykuna bize ele veren bir şahsiyetini ele veren bir çerçeve çiziyor. Biz oradan yakalıyoruz bunu. Ama bir de Kanuni Sultan Süleyman gibi çok uzun yıllar saltanat sürmüş pek çok olayın vuku buldu. Ama bu olaylar içerisinde kendisini göremediğimiz şeyler var. Yani hükümdarlar var. Şimdi böyle olunca tabii bu hayli zorluk bahşeden bir durum. Üstelik o dönemde Kanuni bizatihi kendisini anlattığı, kendisini ele verdiği elimizde bizatihi hat-ı hümayunları da yok. Yazdığı çeşitli meselelere dair hat-ı hümayunları vardır. İşte ona cevaplar verir, sorular sorar veya işte o meseleyle ilgili görüşlerini anlatır. Geç döneme ait olan hükümdarlarla alakalı bu gibi kayıtlarımız çok var. Mesela 3. Ahmet, Vezir-i Azam ile yazışmaları var. Bir yüzlerce evrak var hat-ı hümayunuyla. Anlıyorsunuz yani ikisi arasındaki ilişkiyi ve oradan bir biyografik malumat şahsiyatı hakkında çıkarabiliyorsunuz. Fakat bu dönemler için maalesef böyle bir durum söz konusu değil. Ben ancak birkaç tane Elyas'ı kendine ait olduğunu tahmin ettiğimiz o da açık değil. Belgeye ulaşabildim o kadar. Dolayısıyla bu anlamda böyle olunca o dönemin kroniklerinin anlattığı olaylarla işte onun şahsiyetini ondan içerisinden çekip çıkarmaya çalışıyorsunuz. Yani kolay bir iş değil tabii. Onun şahsi dünyası içerisinde olayların anlatım tarzını tercih etme yönü burada ağır bastı. Ondan dolayı zorlukla karşılaştım. Yoksa ben Sultan Süleyman dönemini olaylı siyasi olayları derdim yazardım uzun uzadıya. Buradaki mesele daha ziyade onun şahsiyeti yani onun şeyin mihverinde dönen olaylar çerçevesinde hadiseye baktım. O yüzden hem adı var hem de zamanı var. Zamanı başlığı biraz o anlama ifade ediyor. Bunu belirtmeye çalışmıştım.
Hocam burada şahsın tarihiyle dönemin tarihi arasındaki problematik alanlar var mı? Yani özelde Kanuni Sultan Süleyman'ın şeyinde de olabilir. Bir önceki biyografiyi de yazmıştın işte Yavuz Sultan Selim'e. Yani orada şahsiyetle dönemin tarihi arasındaki o problematik alanlar nelerdir? Yani biraz daha böyle tarih yazımı üzerine olacak ama.
Bu... Evet tabii şimdi bunun için elimizde malzeme olması lazım. Diyelim ki bir sefer sırasında o seferin organizasyonda bir rolü var mıydı yok muydu mesela bu anlamda. Ne ölçüde müdahil oldu? Divan toplantısında neler konuşuldu? Acaba gerçekten kendi fikri miydi yoksa bir grup fikriyle mi bunu ortaya koydu? Çünkü böyle baktığımızda o zaman biz onun fikir dünyasını, zihniyet dünyasını anlayabiliriz bundan ters okumalarla. Fakat böyle bir şey yok yani şu anda elimizde. Çok nadir ipuçları var. Dolayısıyla böyle olduğu için de zorluklar husule geliyor. Bu zorluklar tabii bizim şeyden kaynaklanıyor. Yani Osmanlı kaynaklarının kendi özelliklerinden kaynaklanan bir durum bu. Evet sultanın üzerinden giden ve onun faaliyetlerini, seferlerini anlatan bir tarzı takip ediyorlar ama iş dünyasını veren, içerideki rekabeti, hizipleri vesaire açık şekilde anlatan bir tarzı tercih etmiyorlar. Onun yerine daha süslü, hanedanı övmek ya sultanı övmek, onun yaptıklarını biraz daha ulamak adına bir çerçeve çizmeye çalışıyorlar ki bu alışılmış olan bir şey, bunu biliyoruz. Buradaki en önemli husus buna karşılık bu özellikle Batı kaynaklarının ve Venedik buradaki Balyoz raporları veya Habsburg elçileri var gelip giden onların yazdıkları ettikleri. Onlar mesela dedikoduları çok yazıyorlar sarayda. Bütün neredeyse kanunuyla alakalı iç olaylar, harem hayatı, işte paşalar arasındaki münasebetler, hanımlar arasındaki çekişmeler. Biz bunları bizim kaynaklardan değil, bu Venedik raporlarından, onların duyumlarından öğreniyoruz. Peki bu doğru mu? Teyit edilemeyen bilgiler, dedikodu mu? Her zaman bir istifham var, zihnimizde beliriyor. O yüzden bunu hemen atılıp da ha bu böyledir demek pek caiz olmuyor bu defa. Çünkü biz yine şüphe duyuyoruz bu anlamda. O yüzden bunu teyit edebilecek kaynaklara muhtaçız veya ipuçlarına muhtaçız. Bakıyoruz Osmanlı kaynaklarına. Ama bu alan özel alana girdi mi, özel hayat alanına girdi mi Osmanlı kaynakları tamamen devre dışıdır. Yani o zorluklar burada. Yani tam bir biyografi yazabilmeniz için bu anlamda size böyle bir çok sağlam malzeme bırakan, çok esaslı şekilde sizi yönlendiren bir bilgi birikimine sahip olamıyorsunuz. O zaman kurgunuz devreye giriyor. Yani tarihin edebi kurgusu devreye giriyor o çerçeve içerisinde. Biraz o var burada aslında bir ölçüde bakıldığında yani.
Evet. Şimdi tabii hocam 46 sene.
Tabii uzun
yani
bir süre.
Yani çok uzun bir süre. Hatta yani sen de şey yapmıştın, yazmıştın. Yani bıktıracak derecede uzun. Herkes bıktıracak derecede uzun bir şey. Bu zaman zarfında 13 tane sefere çıkıyor. Ve bunların çoğunda yani neredeyse birebir başında yer alan birisi. Ve aslında çok fazla yani hayatının devreleri var değil mi? Yani bir gençlik devresi var. Yaşlandığı zaman yaşlılığına yakın özellikle bu. Daha önce işte Cornell Fletcher'la da biz bunu konuşmuştuk. 1000 yılcılık meselesi var. Ondan sonra işte bu Remmal Haydar'la olan ilişkileri var vesaire. Ya böyle aslında çok geniş bir zamana yayılmış ve kendi içinde sürekli değişen bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi mesela ben bu kitabı okurken yani sürekli isyan var Anadolu'da. Yani altın çağ diyoruz ama bir yandan da arkada Anadolu'da sürekli yani hani Yavuz dönemini hani anlarız. İşte Safeviler şunlar bunlar. Safevi sorunu çözülmemiş. Bu aslında çok da dörtbaşı mamur bir altın çağı olmadığını da hani bir yandan söyleyebilir miyiz?
Şöyle şimdi bu altın çağ deyimi çok sonra ortaya çıkan bir terim. Üstelik hani onun ortaya çıktığı devirlerde kanuni zamanına dönüp bakma. Özellikle 17. yüzyıldan itibaren başlayan bu kaotik dönemde ki yani Osmanlıların hani zorlanmaya başladıkları, efendim çok daha büyük isyanlarla çalkalandıkları, 2-3 cephede savaştıkları, bozgun haberlerinin geldiği, işte ciddi problemlerin cumhur ettiği, Yeniçerilerin baskıcı tutumları, aradaki çekişmeler, sultanların tahta indirilmesi, çıkarılması 17. yüzyılda böyle bir çağ. Evet. Ama çok geniş toprak kaybı yok. Ayrı bir konu. O anlamda bakmıyoruz. O dönemin müellifleri işte o dönemde bir önceki dönemi yani Sultan Süleyman dönemini kendi dönemi için bir ideal dönem olarak hep nitelediler. Yani biz Sultan Süleyman dönemindeki o eski ihtişamımıza kavuşursak, onun kanunlarını yerine getirirsek işte biz devleti yeniden ihya ederiz. Yani eskiye bakışla gelenekçi görüşlüyoruz biz buna. Ve o andan itibaren yüzyıllar içerisinde bir altın çağ kavramı doğdu. Onların eliyle doğan. Yani modern tarihçilerde 20. 19. yüzyılda yazanlar, 20. yüzyılda yazan tarihçiler onların yazdıklarına çok etkilenerek bu dönemi gerçekten muhteşem çağ, altın çağ gibi söylemlerle anmaya başladılar. Üstelik bunda biraz da Batı tarihçilerin de rolü oldu. Çünkü onlar da geniş yayılan bir imparatorluk var ve bu imparatorluk içerisinde Sultan Süleyman'ın sürekli şeyleri, faaliyetleri, seferleri ve işte Orta Avrupa'ya kadar yayılışı vesaire ondan kaynaklanan bir Osmanlı-Türk muhteşem algısı doğmaya başladı. Bütün bunlar birleşince 20. yüzyıla bu anlamda bir altın çağ söylemi tam anlamıyla bu çerçeve içerisinde yerleşmiş oldu. Yani kimse daha önceki dönemde Osmanlı döneminde bu döneme tırnak içerisinde altın çağ demedi yani. Onu demek istiyorum. Bunu tabiri biz kullanıyoruz. Bir dönemi tanımlamak için kullanıyoruz. Böyle bir farklılık var. Ama her dönemde olduğu gibi o dönemde de pek çok problemler ortaya çıktı. Yani sizin de bahsetmiş olduğunuz isyan hareketleri yani 1520 ile 1527 aralığında hatta 30 aralığında ortaya çıkan isyanlardır. Peki neden ortaya çıktı isyanlar? Daha önceki isyanlardan farklılıkları var mıydı? Biz baktığımızda bu tür şeylere, gelişmelere bu dönemde özellikle 1520'den itibaren başlayan yeni padişahın tahta çıktıktan hemen sonra genellikle alışılmış bir şekilde yapılan bir tahrir var. Yani vergiye vergi verecek olan nüfusun tespitine yönelik olan büyük sayımlar, timar sistemi bununla bağlantılı doğrudan doğruya. Dolayısıyla bu büyük sayımlar, bütün imparatorluk genelinde yapılan sayımlar ciddi anlamda bazı kesimlerde tepkiye yol açıyor. Yani genelde işte böyle biraz serbest yaşamaya alışmış konar göçer yörük zümreleri farz-ı mal. Bunların sizi yerleştirmeye, muayyenleştirmeye çalışıyorsunuz yerlerin yurtlarını. Onlar koyunların peşinde koşan ne bileyim ben muazzam sayıda koyunları var. Siz bunlara vergi almaya çalışıyorsunuz. Bunlar ağır geliyor. Kapatıyorsunuz. Onlarla vergiciler arasında veya serbest yerleşik köyler arasında problemler zor ediyor. Bütün bu ekonomik anlamdaki meseleler değişik faktörlerle birleşerek isyan hareketine rahatlıkla dönüşebiliyor. Yani o dönemin kendi has isyanlarına bilahare celal isyanları da verdiler. Ve biraz dini anlamda da bir şey var, altyapısı var ama daha ziyade bu ekonomik yapılardan kaynaklanan talepler doğrusunda ortaya çıkan bir görüş arz ediyor. Bu dönem için konuşuyorum. Ama mesela ondan sonra baktığınızda pek böyle fazla bir şey görmüyorsunuz. Yani 1530'lardan sonraki dönemlerde sadece biraz Osmanlıların o dönemde kendilerini daha Sünni İslam'a yakın hissettikleri, daha muhafazakar bir sistem içerisinde benimsedikleri dönemlerde vakti dikkat çekmeyen bir takım tasavvuf zümrelerine, tarikat ehline karşı bu defa yeni bir anlayışla efendim hareket etmeleri, tutum gösterenleri ortaya çıkıyor. Bu da Safevilerin etkisi olan bir şey. Ve ondan sonra işte bu olan şey Maşuki, işte bu ondan biraz önce 1520'lerde ortaya çıkan Molla Kabus olayı, işte daha sonra Muhittin Karamani, o 1550'lere doğru falan. Bu olay hep o çok hassas dönemlerde, mesela İran harpleri sırasında ortaya çıktı. 3-4 grup böyle şeyin, bu ehli tarikin bu anlamda mülhit olarak suçlanması ve onların idam edilmesi veya takibata uğraması meselesi. O yüzden çok konjonktürel olan durumlar söz konusu. Ama buna karşın baktığınızda mesela Cirazade diye bizim meşhur bir tarihçimiz var. Kanun döneminin önemli bölümünü 1550'lere kadar yazdı. Kendisi zaten divan katibi, nişancı, koca nişancı. Bürokrasisi çok önemli rol oynamış bir zat. O Sultan Süleyman tarihini yazdı ama geç dönemde yazdı. Biraz da belki müdafaaname gibi yazdı. O da ayrı bir konu. O ayrıca tartışılabilir. Üzerindeki büyük çalışma var, tez var. O mesela şeye giderken, sefere giderken bir sefer sırasında sultanın böyle işte Cavlakiler, Karendiriler, bilmem kulağı küpeli dervişler falan, onlarla beraber uğurlandığını falan söylüyor yani. Bir de böyle bir durum var. Yani bütün bu durumlara bak, öyle çok kategorize baktığınız zaman işin içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Yani biraz daha olaylara o dönemin konjonktürel gelişmeleri bağlamında nasıl bugün olabiliyorsa aynı durum o zaman da geçerli. Ona göre bakmak gerekir. Ona göre değerlendirmek lazım. Hemen yapıp işte bu böyledir, şu şöyledir diye bir kategorik bir çerçeve çizdiniz de yani hatalı bir yönelime doğru gitmiş olursunuz yargılarınız. Böyle bir durum söz konusu.
Hocam burada özellikle tarih yazımında, yani o dönemin tarihçileri için söylersek Kanuni Sultan Süleyman'ın doğum tarihi 900 Hicri olarak gösteriliyor. Evet, bu siz şey de diyorsunuz yani bunun soraya dönük yani 10. padişah, işte ondan sonra 10. yüzyıla, Hicri yüzyıla başında doğdu ve bununla ilgili olarak bu bin yılcılık ve iktidar, yani bunun kendisi de kullanıyor mu bu şeyleri?
Şimdi kendisi, unsurları. Evet, kendisinde tabii.
Bu da görebiliyor muyuz?
Keşke elimizde bir şey olsaydı hani böyle. Ancak onun bu flaşlerini de çok etkili bir şekilde yani daha önce tespit ettiği gibi bu Reman Hoca olan ilişki ağları var. Birkaç mektup var. Reman Hoca'nın yazmış olduğu bazı şeyler var. Bilgilendirme notları var veya oradan bazı hususları çıkarabiliyoruz. Yani ne sorulmuş olabilir, neye bakmış olabilir falan diye, ama çok açık bir şey tespit edemiyoruz. Ancak o dönemin müelliflerinde, yani tarihçilerinden bu konu anlaşılabiliyor. Onun nasıl görülmek istendiği noktalarına baktığınızda sanki son dönemde ortaya çıkmış Müceddit, Mehdi algılamaları var. Çok açık bir şekilde hem Cerazade olsun hem de bütün müellifler bu noktada neredeyse hemfikir vaziyette anlatıyor. Demek ki bir olgu var yani. Yani bunu dışlamamak lazım. Ha kendi bunu nasıl benimsedi, ne ölçüde benimsedi onu ancak tahmin edebiliriz faaliyetlerinden. Tekim yani son dönemde bile tahtına sıkı sıkı sarılması, efendim son ziget var seferi 72 yaşında o hasta haliyle yine hala sefer peşine koşmak istemesi, tahtını bırakmak istemesi falan, bütün bunlara bakıldığında sanki kendisini bu anlamda zaman sahibi tırnak içerisinde evet, bu unsuru benimsemiş gibi gözüküyor açıkçası. Bunu çıkarabiliriz ama tabii kesin bir şey söylemek hayli zor. Bu bin yılcılık meselesi Osmanlıların gündemine aslında şeyden itibaren geldi. Yani bu İstanbul'un fethiyle başlayan süreçtir. İstanbul'un fethiyle beraber özellikle Hicri 9 yıla doğru gidecek olan bir dönem var. Ondan sonra bin yıl başlıyor, bin yıllara kadar geçecek olan dönem var. Bu iki önemli hadis var. O hadisler çerçevesinde İstanbul'un fethinin hemen akabinde bunu önce bir 30 yıl dediler, sonra 7 yıl dediler, 30 yıl dediler. Biraz hep uzattılar böyle. Uzata gitti. En son bir yılı geldi, bir şey olmadı. Artık bıraktılar bu işi, neyse. Ama hep böyle bir şey var. İletme anlayışı var. Hep zihinlerde var. İkinci Bayezid dönemi bile öyle. Yani ikinci Bayezid döneminde ben Mehdi'yim diye ortaya çıkanlar hep son asırın adamları bunlar. Artık son asır geldi. Dünya zaten harp olacak. Son asırda biz Mehdi'yiz diye ortaya çıkıyorlar. Ben açıkçası biraz aşırı gibi olmamak da olabilir bilmiyorum ama yazdım zaten bunu. Şah İsmail bile böyle çıktı ortaya. Yani o yüzyılın başında ortaya çıkan kurtarıcı gözüyle bakıldı kendisine. Zaten şiirlerinde vurgular var. Mehdi işte zamanın o müceddit tavırları. Keza Şah Kulbaba Tekeli bu adam da böyle ortaya çıktı. İkinci Bayezid öldü falan havalarıyla ortaya çıktı. Kendisini Mehdi'ye işte son asırda artık imparatorluğu teslim alacak adam gibi görüyordu. Yani bitecek her şey. İmparatorluk zaten genişledi artık. Son asırda işte Hazreti Sağ inecek gökten. Her şeyi teslim edecekler. İş bitiyor zaten bu kadar. Arzu edilen şeye ulaşılmış gibi görüyorlar. Sultan Süleyman döneminde biraz böyle algılandı. Çünkü evet pek çok yeri almamış olabilir ama görünüş itibariyle bakıldığında hedeflere ulaşmış bir sultan tipi var. Unutmayalım bunu. Hı-hı. Yani Orta Avrupa'ya kadar gitmiş, emellerine ulaşmış açıkçası. Hepsini tamamlamış. İyi kötü doğuya doğa Safevileri geriye püskürtmüş. İşte şeye kadar, Kuzey Afrika'da işte Fas'a kadar ulaşan bir Osmanlı hakimiyetiyle bir dünya hakimiyetini son asırda neredeyse tamamlamış bir sultan. O yüzden o işi tamamlamış olarak bakıyorlar ona. Öyle değerlendirildiğini tahmin ediyorum. Ve öyle bakıldığında da artık bitiyor yani asır. Öyle
ya, maddi başarıların evet. getirdiği bir şey olarak yani maddi başarı derken yani bunlar aslında baktığımız zaman birkaç nesilden beri yenilmeyen insanlar. Yani kendilerine o şeyi de atfediyorlar mı? Yenilmemezlik yani savaş meydanlarında çok böyle nadir görüyoruz işte. Çıktığı bütün zaferli şeye savaşları kazanıyor. Yani önünde hiçbir ordu durmuyor ve sanki birazcık da bu şeyle de alakalı hani toplumsal tarihsel meşruiyet ve hatta metafizik meşruiyet. Mesela Cengiz'iler Cengiz'e kendine dayandırıyor ama Osmanlıların dayandırdığı hiçbir şey yok ve kendi gücünü kendi bilekleriyle kazanmış yani o nedir meşruiyeti kendi bilekleriyle kazanmış evet, bir şekilde evet, bir
tabii onlar öyle bilirs ve istikak yani kendi şeyle irsten ve kendi istikakıyla hakkıyla yani evet. saltanatı elde etmiş meşruiyeti bunun üzerine bina eden bir anlayış var açıkçası yani bunu hilafetle bağdaştıracaklar daha sonra bu anlamda o yüzden bu başarılar ve daimi başarılarla falan taşlanan bir sultan bakıldığında tabii esas itibariyle pek çok sefer sonuçlanmadı veya sonuçsuz kaldı ama bu önemli değil zaten yani o bakış açısı. Nihayetten gidilen yerler önemli. O kadar. O gidilen yerler de çok önemli. Büyük bir meydan savaşıyla efendim sonuçlanmadı. Sultan Süleyman'ın bir tane büyük meydan savaşı var. O da fazla büyük sayılmaz. Muaç Savaşı. Çünkü karşısındakiler çok daha yani ezilmeye şey olacak kadar az bir güç vardı şey karşısında. Ama mesela şeyle 5. Karl'la hesaplaşmasını tamamlayamadı. Malum 32 seferiyle falan bir şey yok ortada yani. Ama kalelerin fütühatıyla seferlerle her yıl yapılan seferle genişleyen bir Osmanlı devleti var. Osmanlı İmparatorluğu var. Dolayısıyla bu anlamda bakıldığında bir başarı ilerlemeci bir başarı anlayışı hakim gibi gözüküyor. Bu daha sonraki dönemlerde çok tartışılmış gibi gözüküyor. Yani mesela 16. yüzyılın ikinci yarısında özellikle Kanuni Sultan Süleyman'ın bu uzun saltanatından dolayı yani onun artık tahtı bırakıp yerine başkasının geçmesi, meşru sultanlığının yaşlı sebebiyle tartışılması meselesinde gizli kapaklı arka planda bir takım şeyler dönüyor, tartışmaların döndüğünü anlıyoruz. Bu tartışmalar muvaciyesinde mesela Sultan Süleyman'ın tahttan çekilip yerine oğlunun geçmesi. Yani Mustafa'nın veya ondan sonrakilerin varsa ama Mustafa da çok daha belirgin vaziyette. Cihazade de zaten bu Selim Şahname adlı bir şey var. Yavuz üzerine yazdığı bir eser var. Onu zaten bu amaçla yazdı aslında. Çünkü herkes Sultan Süleyman'a babasını örnek gösteriyor. Yani senin baban Sultan Selim. Senin dedeni 2. Bayezid'i yani tahttan indirdi yaşlı olması gerekçesiyle falan. Şimdi sen de aynı yaşları, hatta geçtin bu yaşları. En büyük korkusu bu Sultan Süleyman'ın açıkçası. Yani baba dedesinin durumuna düşmek istemiyor asla.
Bir de hocam o şeyleri yaşamış insan. Yani nihayetinde o mücadelenin içinde de...
İçinden de geldi tabii. İçinden de geldi. Kefe. Tabii içinden kefeden. İçinden geldi. Tamamen o mücadeleyi biliyor. Şahit olmuş vaziyette. Yani o yüzden bütün bunlara bakmak lazım. Onun şahsi dünyası da bu şekilde şekillendiği gibi gözüküyor yani.
Evet. Bu lehinin hakkıyla kazanmak meselesi konusunda ki sizin kitapta da bahsettiğiniz bir şey var hocam. Ozan da bir belki şey yapar. Ya burada bir Kureyşilik tartışması çıkıyor işte. Yavuz sonuçta hilafeti getiriyor ama oradaki Memlük'teki halifeyi alıp İstanbul'a getirerek şey yapıyor. İşte siz de yazmışsınız işte Lütfi Paşa bir şey yazıyor. İşte hayır artık Kureyşilik şart değil. Evet. Hilafet sende vesaire. Bu hilafet meselesi de aslında çok kritik bir kırılma noktası değil mi? Yani bu hani belki orada işte İbn Haldun'un sanıyorum şeyleri var.
Asabiyetle artık onu çözüyor yani o aslında yani şeyden kurtarıyor.
Kureyşlik gibi alakası, alakası yok. Yani
evet, açık evet. İktidarla güçle bağlantılı.
İşte bağlantılı olduğu açık açık. İşte zaten Maverdi'yi falan o şeyler, Ahkam Sultaniyeler vesaire bu gelenekte var zaten bu bütün bu tartışmalar zamanında yapılmış. Bu tamamen yani dünyevi siyasi bir olay. Yani bunun Kur'an'ı büyük mü yok aslında. Tamamen örfü, devlet kendini idare edecek toplumun kendi yapısıyla alakalı bir durum. Bir dönem için böyle olmuş, bir dönem için böyle olmuş. Sonra bunun kabulleri var yani belli çerçevesinde. Fakirler bunun ana çerçevesi çizmişler. Ve bir kabullenmelerle gelişen bir hilafet anlayışı doğmuş yani. Bunun Kur'an'ı bir ahkamda açık bir şekilde böyle olacak, şöyle olacak diye bir şey yok ki. Böyle bir durum yok. O yüzden onu yorumlayanlar bu iktidarı adil bir sistemi sağlayan güçlü birisinin bu anlamda bunu hak etmiş Tanrı tarafından kendisine kut verilmiş. Eski Türk anlayışıyla beraber imtizaç ettirilerek ortaya çıkan bir anlayış var. Bu aynı zamanda Cengizli anlayışla da yani Türk geleneğinde ona da bağdaştırılıyor aslında bir ölçüde bakıldığında. Oradan gelen bir anlayış da var. Timur'dan hatta daha Cengiz'den gelen hatta Yıldırım Bayezid de belki o bile Timur'la çağdaş olmakla beraber aynı geleneği takip ediyor. O bakımdan bunlar mühim şeyler ve yanlış anlaşılmalar söz konusu oluyor hilafet babında. Zaten Yavuz Han Selim mesela ondan öncekiler işte 2. Murat, Fatih Sultan Mehmet, 2. Murat, işte Çelebi Mehmet hatta Sultan, Halife, ardından 1. Murat bunların kaynaklarda görüyoruz. Aynı zamanda 2. Murat'ın belgelerinde işte bu tarih defteri var başındaki girizgah kısımlarında açık olarak yüksek hem de mertebeden bu sultanları 1. Murat'a mesela halife olarak tanımlıyor. Aynı argümanlarla tanımlıyor. Farkı yok. Aynı gelenek Fatih'e devam ediyor. Efendim Bayezid'e devam ediyor. Siyoz'da da devam ediyor. Kanun'da da devam ediyor. Yani ayrıca böyle bir ihtiyaç, devir teslim böyle bir şeyler olmadı yani. O da hak yani kendi hakkını bu anlamda Allah tarafından alan bir hükümdar tipi var. Onu kutsadığı bir hükümdar tipi var. Dolayısıyla bu geleneği sürdürüyorlar. Mesela ben hep onu söylüyorum. Yavuz Han Selim hilafeti almadı diye bir, zaten bunu kullanıyor. Yavuz Han Selim yaptığı en önemli yenilik bir ölçüde Osmanlı'nın kendinden sonraki varisine bıraktığı en önemli ünvan Hadimül Haremeyn ünvanıdır. Hadimül Haremeyn. Yani Haremeyn'in hizmetçisi. Evet. Odur. Yani bu yeni bir ünvandır o andan. Yani eğer Yavuz Han Selim için bir şey söyleyeceksek bunu söylememiz lazım. Sonra ne oluyor? 1524'ten itibaren başlayan süreçte bir dikkatimi çekmişti Cihazade'yi okurken ben. Veya başkalarında da var. Devam etti. Başka kaynaklarda da aynı şeyleri gördük. Orada çok açık bir şekilde bu hilafetle alakalı o ayeti yorumlattığını görüyoruz. İnna cealina halifeten fil arz. O Davud'la alakalı bir şey, ayettir o orada. Dolayısıyla o ayetin uzun uzadıya şey tarafından, oradaki ulema tarafından tartışıldığını görüyor. O tartışmalarda belki halifenin kendisi de vardı. İstanbul'a ayrılmamıştı. O da vardı belki. Ne anlama geliyor? Nedir? Neler konuşuldu orada? Keşke bilebilsek o. Bir rapor olsa bilebilsek. Fakat ona gerek yok. Çünkü bir müddet sonra şeyin yazdığı İbn Kemal'in 10. defteri kaleme aldı malum. Onun girizgahında Sultan Süleyman'ın tanımladığı ibareler var. Ben öyle zannediyorum ki o 24'te konuşulanlar, İbn Kemal de oradaydı zaten, meşhur alim. Evet. Şeyhülislam aynı zamanda kadı askerlik yapmış falan. Oradan hareketle ona baktığımızda orada ne konuşuldu ne kötü çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Ve o şekilde de yazdım zaten bu konuyu başka bir vesileyle. Orada işte bütün bu unsurlara dayanak noktası var ve bizatihi bu anda Cihan Şimdi karakteri bir hakimiyet fikrinin hilafetle beraber o dönemde artık giderek parlatılmaya başlandığını görüyoruz. Ve Sultan Süleyman'ın ayrılmaz bir parçası haline gelecek olan bir dönem başlıyor. Ve bunun mesuliyeti söz konusu ve aynı zamanda da Safivlere karşı dini misyonu icra eden bir sultan var. Üç büyük seferi var, hiç anlamı yok bir bölümünün. Yani birinci sefere çıktığınız anlamı var. İkinci ve üçüncü seferler yani bir şey yok. Size ona sürükleyen bir icra eden bir taraf yok. Ama o dini algıları düşündüğünüzde temel olarak o zaman ormanı görüyorsunuz yani. Ağaca baktığınızda bir şey göremezsiniz ya. Öyle bir şey var burada. Dolayısıyla o andan itibaren bir misyon kendisine bir şey vaziyette. Bütün bu işte eskatolojik söylemler, efendim kıyametçi yaklaşımlar, bu cihan hakimiyetin fikirleri falan hepsinin şahsında böyle imtisac ettirilmiş bir Sultan Süleyman tipi var. Yani bunu vurgulamak lazım. Ben biraz yani bu satırlar arasında onu yapmaya çalıştım. Belki arada kayboluyordur ama biraz onu yapmaya çalıştım açıkçası. Evet. Tam değerlendirme kısmı.
Şimdi bu şeyi okudum ben hocam yakınlarda. Gürrü Necipoğlu'nun Sinan Çağ kitabı. Orada tabii daha mimari odaklı vesaire var. Evet. Orada çok böyle ilginç bir şey söylemişti. Sizin kitabınızda da karşılaştım. Yani çok böyle törensel bir şeye alıyor. Yani Yavuz öyle değil. Yani tam var bir hani protokol tören vesaire ama ya bu bayağı cuma selamlığı mesela. Bununla birlikte hani başlıyor. Bu Van Eyst'in bir meşhur bir gravürü var. Evet, at meydanında geçiş falan filan. Hani mesela Bursa'ya gidiyor. Tabii. Bursa'ya gidiyor ve işte ahaliyi at üzerinde görüyor. Diyor ki kızıyor. Bundan sonra kimse ata binmesin. Ata bir tek ben bineceğim ve sipahilerim binecek falan. Hani bu tarz şeyler var. Ya burada aslında bir emperyal devlet olmanın farkında olma durumu var. Tamam bir yandan hani evet. Şey yapıyor. Birçok yerde savaşıyor vesaire işte dinin koruyucusu vesaire evet. Bir cihat fikri var ama bir yandan da aslında son derece işte kendi içinde kurumsallaşmış bir şey var gibi. Siz neler gördünüz?
Hocam ben öyle tabii. Başlamadan önce bir şey daha söyleyeyim. Yani ekleme olarak yine Gürrü Hoca'nın Topkapı Sarayı kitabında da vardı. Mesela saray içinde hani orada saray dışında böyle bir de saray içinde mesela dilsizlerin kullanılmaya başlaması mesela çok böyle sessizlik veyahut da mimiklerle anlaşılıyor. Çok böyle bir nasıl diyeyim kendi içinde de bir ihtişam yaratıyorlar. Yani bir de bu iç tarafta da böyle bir şey var aslında. Onunla da beraber yorumlarsanız.
Evet yani gerçi o dönemden başladı. Biraz şey düşünebiliriz yani. Çünkü Oturmuşçu Sultan 2. Bayezid dönemi bu anlamda bakıldığında belki bunlar tamamen vardı da çok daha görünür olma hali bu dönemde ortaya çıkıyor. Bu da biraz bize kaynakların verdiği yönlendirmeyle ortaya çıkan bir şey. O yüzden hani ben daima ilk defa bu zaman başladığı şeyle cümlelerine hep biraz takılırım yani. Evet. Çünkü tehlikeli bir sözdür. Mutlaka bir şey çıkar başta başkası onu bozabilir. Neyse ama görün itibariyle bu doğru bir şey. Yani çünkü o dönemden itibaren özellikle İbrahim Paşa ile beraber bir modelleme var olduğunu ben düşünüyorum zihin dünyalarında. Pek dikkat çekmeyen bir yazma vardı. Orada 1522'de falan bitiyor aşağı yukarı o bir müşahat mecmuası gibi bir şey. Devlet teşkilatını kime nasıl hitap edilir, efendim ünvanları zikreden, onların örneklerini veren bir şey bu. Hatta sancakları, livaları falan, onları, beyler beylikleri, onları da kaydı. Sanki imparatorluğun o dönemdeki bir şeyini çıkarmış. Böyle panoramasını çıkarmışlar da hani bakıyorlar ne oldu, ne bitti diye falan. Öyle bir hava var o ilk dönemlerde. Bir şeyleri var. Yani nasıl söyleyeyim, bir gündemleri var gibi geliyor bana. Bir ajandaları var. Ve bu ajanda çerçevesinde hareket eden bir yapıya doğru dönüşümsü. Buna uyum sağlayanları muhafaza etmişler. Uyum sağlamayanları giderek zaman içinde elemişler. Piri Paşa, Piri Mehmet Paşa eleniyor, gidiyor. İbrahim Paşa geliyor. Ahmet Paşa ve Ferhat Paşa iki tane damat ikisi de çekişme hizipler devre dışı bırakılıp İbrahim Paşa. Ve bu ekip devam ediyor. İbrahim Paşa'nın aşağı yukarı gücünün azaldığı o iki Irak'ın seferine kalan dönemde. Bunlar bir şey yapmak istiyorlar. Yani saray içerisinde de Sultan Süleyman ikinci bir haneye geçiş yapıyor. Yani ilk hanesi Mahidevran hanesi. Üç tane oğluyla geliyor. Bir tanesi Mahidevran'a ait. İkisinin kime ait olduğunu bilmiyor. Belki Gülten, belki başka birisi. Fakat ikisinin 1520'de peş peşe ölüşüyle beraber Mustafa kalıyor. Hürrem'le tanışması peş peşe çocuklarla beraber şimdi Hürrem hanesi oluyor. Hürrem hanesi Sultan Süleyman ve İbrahim Paşa. Bu ekip. Dolayısıyla yani böyle bakıldığında o anlamda ve ilk faaliyetleri Belgrad ve Rodos'ta da başlamaları da çok ciddi bir bize şey veriyor. Çünkü birdenbire duruyor sonra. Bakın Belgrad'ı alıyorlar 21. Ardından şeyi alıyor, Rodos'u alıyor. Biri denize yönelik, biri karaya yönelik. Bir durgunluk var. Nereye kadar? Ta 1526'ya kadar. Durup bakıyorlar ondan sonra. Ve kendi içerisinde meydana gelen, tabii dışarıda bazı olaylar oluyor ama pek mühim değil. İşte Ahmet Paşa olayı var, Mısır'da isyan var, başka şeyde bir takım olaylar var ama çok önemli değil onlar bir ölçüde bakıldığında. Tahirler o dönemde hemen devreye giriyor vesaire. Ve durup bir iş dizaynı tasarlamaya çalıştıklarını düşünüyorum. Benim fikrim tabii, buna katılan katılan olmayabilir. Bunu ben buradan okumaya çalışıyorum. Yani o şeyde mektubatı ve müşahatı ihtiva eden o mecmuadan hareket edebilir miyiz? Bu böyle baktığımızda, değerlendiğimizde ne görüyoruz? Ona ait birkaç şeyler yazmıştım orada. Böyle baktığımda bunu görüyorum. Ve ardından İbrahim Paşa'nın tabii aile, bu iç çekişmeye yol açan bir durum haline geliyor. Mustafa ile İbrahim Paşa arasında ciddi şeyler var. Oğlu Mustafa ile Hizipler tekrar orada gündemde. Hürrem Hizip'ten ayrıldı İbrahim Paşa. Yani çok ciddi iç çekişmeler olduğunu anlıyoruz. Bu tabii daha şöyle ziyade biz bunu belki Venedik kaynaklarından, o da benim hani baştan dedikodu dediğim, doğruluğu olmadığını daima hep şüpheyle karşıladığımız haber çıktılarından iyi kötü anlıyoruz. Ama aynı zamanda da İbrahim Paşa'nın idamıyla beraber ha ya bu işte bir şey varmış diyorsunuz. Aynı zamanda da mektuplardan anlıyorsunuz. İbrahim Paşa'nın gönderdiği, hanımına gönderdiği mektuplar var. Yani oradan da ibareler, Hürrem'in gönderdiği mektuplar var Kanuni'ye. İnce ibareler var orada, anlaşılmaz bir ibareler var. Eğer konjektür olarak baktığınızda size bir şey yok, bir okuma yapıyor yani siz, o arka planı bildiğinizde. Onlardan bir şeyler çıkıyor yani bu hizipleşmeler anlamında. Biraz işte onlara kurcalamaya çalıştım. İbrahim Paşa'dan sonra da yeni bir ekiple devreye girecek yani. Biraz bocalayacak, Rüstem Paşa ekibi devreye girecek. 1539'dan sonra başlayan dönem. Hı. Aşağı yukarı o şekilde devam edecekler.
Evet. Sen soracağım. Peki Hizipler üzerinden soracağım da, bu Hizipler nasıl şey yapıyor hocam? Yani bir tanesi daha böyle Şahin, öbürü daha şey yani kendi aralarında böyle bir hani İbrahim'den işte Rüstem'e geçişte o politikayı da değiştiriyor mu onlar?
Tabii şimdi şöyle bir kanaat var. Bu daha Şahin yani İbrahim Paşa mesela aslında göründüğü kadar efendim, sanatkar olduğu, işte keman çaldığı, efendim ne bileyim işte Herodot okudu, yani Büyük İskender okudu, Anibal okudu, hayran olduğu vesaire, Batı kültürünü bildiği bir sürü şeyler yazılıp çiziliyor. Bu Venedik kaynaklarından gelen bir şey. Elçilerle yaptığı konuşmaların şeyleri var. İşte elçiler raporlarına yansıyanları, oradan da anlıyorsunuz kimliğini. Ama bir de başka bir İbrahim Paşa var, kimsenin şey yapmadı, üzerine durmadı. Mutasip, şer'i isteme, gönülden bağlı bir İbrahim Paşa var. Yani o da ayrı, çünkü evlilik meselesi. Efendim, onun yanı sıra şer'i sistem içerisindeki devleti modelleme anlayışı. İşte bu Mısır'a gittiği zaman ki o İbrahim Gülşen'i, meşhur Gülşen'i tarikatı, onun hakkındaki intibalarla ilgili bilgiler. Yani böyle bilgi kıntıları gibi görünüyor ama karşımızda aslında son derece müteşerri bir İbrahim Paşa tipi var. İşte öyle sıralda gibi adam değil gibi gözüküyor. Ve bir aile şeyi var, durum var. Hizipleşmeler bu anlamda özellikle İbrahim Paşa'ya karşı olan, çünkü yolda gitmeyen yani şekilde birdenbire henüz has odabaşıyken Rumeli Beyler Beyliğine getirilip birdenbire vezirazamlığa gelen bir şey devlet adamı var. Kimse bunu şey yapmıyor yani, benimsemiyor. Terabiliyle çok ciddi anlatıyor, tamamen aykırı ve çok ciddi bir tepki çekiyor Ahmet Paşa. Ferhat Paşa'nın harcanması keza aynı şekilde, o da öyle İbrahim Paşa sayesinde. Ve bu defa da İbrahim Paşa'nın gücüne karşı Hürrem Sultan devreye giriyor. Yani Hürrem Sultan ile İbrahim Paşa arasında kalan bir Sultan Süleyman var bir dönem için. Ta şeye kadar yani İbrahim Paşa'nın ortadan kaldırılışına kadar ki dönem. Ki İbrahim Paşa'nın da zaten yani o bir gece ansızın katli çok ilginç bir şey yani. Hiç ismi hissetmedi de diye düşünürsünüz. Gerçekten çağırıyor sizi, hatta odası var. Bu çok çok çok büyük bir ayrıcalık. Yani sultanın yanında odanızın olması, haremde odanızın olması ne demek? Evet. Olacak şey değil yani. Evet. O yüzden onun şeyini anlıyorsunuz yani, oradaki kuvvetini, gücünü. Oradan hareketle ben bunları söylüyorum. Demin ki sözlerimi atıf yaparak onları ifade etmemin sebebi biraz bu. İbrahim Paşa ve İbrahim Paşa'ya karşı olan hizipler ve ondan sonra da veliahtlık meselesi gündeme gelecek. Şehzadeler oynayan paşalar var mesela. Çünkü ileri vadede Sultan Süleyman'ın yaşı gelmiş, iyi kötü. Yani şimdi sultandan sonra yerine geçecek olan oğulları var. Mustafa var, işte Bayezid var, Selim var. Hadi Cihangir'de Mehmet var, çok güçlü Mehmet. Ölmeseydi belki 1542'de öldü. Yani çok daha güçlü bir figür olacaktı mesela. O da var o dönemde İbn Mustafa'yı düşündüğümüz zaman. Şimdi bunların üzerine oynayacak olan, kendilerine ikbal sağlayacak gruplar ortaya çıkıyor. Bunlar tek değiller ki öyle yani. Sancağı gittiğinde ekipleri var. Bir de bu ekiplerin İstanbul'daki temsilcileri var yani. Yani böyle durum var. Bayezid olayını da biliyoruz yani. Ercan Beyler ve Ayas Paşa kendisi gidecek sonra yani desteklediği için vesaire.
Malları çakmış. Yani. O çok ilginç bir anekdottu yani. Adam İran'a kaçıyor.
Kaçarken.
Bu Erzurum'a uğruyor. Hoş geldin deyip atların çakıp gönderiyor. Oluyor. Ondan sonra idam ediyorlar adamı. Yani bu şey çok ilginç hocam. Sadece İbrahim Paşa değil. Mesela Karahmet Paşa'nın da bir ansızın. Evet, Karahmet Paşa. Evet, yani o mesela divana adam toplantıya geliyor. Boğuyorlar ve onu çıkartıp Rüstem Paşa. Rüstem Paşa'yı. Evet. Yani orada da mesela hiç sezmiyor veya şey yapmıyor. O ilişkiler çok ilginç. Fakat benim kitapta en çok etkileyen şey şu oldu. Şimdi oğlu Beyazıt şair. Siz de şiirini koymuşsunuz. Böyle karşılıklı bunlar birbirlerine şiir yazmışlar. Biraz sonra işte öldürecek oğlunu ve bütün torunlarını şeyde İran'da. Hepsini boğduracak. Ve yani çok dokunaklı şiirler onlar. Yani bayağı. Yani mesela insan hani tabii bunlar bu saatten sonra hani dedikodu olabilir ancak ama yani bütün bu oğulların arasındaki bu iktidar mücadele, taht mücadele oluyor ama bir yandan da Kanuni'nin kendisi iyi bir işte sanatkar da bir yanı var. Yani mesela işte müzik ömrünün sonuna doğru gerçi biraz sofulaşıyor, onları şey yapıyor falan filan ama çok iyi şey yazıyor.
Tabii.
İşte mimarlıkla çok ilgisi var vesaire.
Kuyumculuk falan uğraştığını söyleniyor falan böyle bilgiler
yani bu kadar ince olduğu bir tabii. İnsanın evet. Böyle... Yani bir çok ama. İlginç yani. Hani hakikaten
yani şimdi o
devlet evet müddet hikayesi yani burada.
Devlet ve sıhhat ben öyle diyorum yani. Evet. Hayatında ilk önemli şey oldu. Özellikle son devirlerinde oğulların da bu anlamda devlet ve sıhhat. Zaten şiirinde de buna vurgu yapıyor. İkisine vurgu yapıyor. Devlet çok ön planda. Çok ön planda. Devlet ebed sarsılmayacak ve kaosa düşmeyecek. Örnekleri yaşandı daha önce. Kendi yaşadı. Babasıyla kardeşlerinin mücadelelerini gördü. Travmatik etki yapan bir Fetret devri var ki hiç unutulmaz da zihinlerde, tarihlerde söylene geldi. Şimdi oğullarıyla karşı karşıya. Üstelik oğulları da son derece güçlü. Mustafa çok güçlü aynı zamanda. Ve babasını, dedesini hatırlatıyor Mustafa. Evet. Bak bu dedem şöyle yaptı işte sen de bak artık zaman geldi demeye getiriyor. Ondan sonra ama bir taraftan da Mustafa'ya karşı gücünü kaybetmek istemeyen, sultanı yanında duran insanlar var. Onlar ona karşı devamlı ve mektuplaşmalar bu şekilde oluyor. İkinci planda Hürrem Sultan öldükten sonra geride Bayezid'de Selim kalıyor. Ikisinden birisi veliaht olacak. Çıkmaz yol yani. Babalarının bir ayağı çukurda bakıyorlar. Hani kim olacak? Babaların sağlığındayken iktidarın paylaşımı söz konusu olacak. Öldüğü zaman iktidarın paylaşımında bir problem çıkacak. Hangisi daha iyi? Bakıldığında ilki daha iyi belki. Çünkü babaları ortada. Yani Sultan Süleyman için söylüyorum. Kendi sağlığındayken oğullarının birisinin en azından geride bırakmış o hanisiyle beraber oluyor. O yüzden birini feda etmek zorunda kalıyor. Evet. Devlet yani böyle.
Bu arada mesela bunların her birinin bir takım böyle gizli ittifakları da var. Yani İbrahim Paşa'nın Venediklilerle mektuplaşmaları. Evet. Gene aynı şekilde.
Ticari ilişkiler var. Beyazıt'ın
şeyleri vesaire. Yani aslında yani her birisi devletin içine bir hizip gibi hareket ediyorlar ve gerçekten büyük şeyleri var yani büyük destekleri var.
Şakatli bir.
Evet, evet.
Hocam burada şunu sormak istiyorum. Yani bu kadar büyük bir hacimli yani Süleyman biyografisi yazdıktan sonra tabii bunda sizin de başta söylediniz yani şahsına ait notlar yok şey yok ama buradan nasıl bir şahsiyet çıkıyor? Yani bu Yapboz'dan bulutların arkasında, sislerin arkasında birisi var. Yani doğrudan evet şey yapamıyoruz belki evet, şiirleri falan var
evet, bize şey ama belki çıkar ama o da tabii
size,
kolay
size
değil.
Nasıl böyle bir şahsiyet göründü?
Valla işte dediğim gibi yani çok devleti her şeyin üstüne tutan bir hükümdar olduğu çok açık efendim. Bu yolda yani gözünü hiçbir zaman şey yapmıyor yani sakınmıyor hiçbir şeyden. Amaçladığı hedefe ulaşmak yolunda kararlılık gösterdiği oluyor. Fakat bazen bakıyorsunuz bu kararlılık birdenbire Korfu Seferi'nde olduğu gibi geri dönüşler olabiliyor. Yani menfaatler çerçevesinde düşünüyor, öyle anlaşılıyor. Ailesine karşı merhametli bir hükümdar tipi gibi görünüyor açıkçası. Fakat çok da sert olabiliyor. Yani babasının bazı huylarının kendisine geçmiş olma ihtimali çok yüksek. Biraz onu belirtmeye çalışmıştım bir ölçüde. Ama ondan daha yumuşak, daha şakacı zaman zaman olabileceği haller var. Anlatılan eğer fıkralar doğruysa hakkındaki o son kısımda onunla alakalı Lokman'ın derlediği bir şey var. Bir yani çizmeye çalıştığı bir insan tipi var. Lokman orada Hünernahme adlı eserinde hem minyatürlerle süslüyor hem de şahsiyetini vermeye çalışıyor. Türlü anekdotlarla veriyor. İşte onun için biraz onu koydum zaten. Onun şahsiyetini acaba bu anlamda verebilirim. Fakat oradakilerin çoğunun yakıştırma olma ihtimali yüksek tabii. Ama her ne olursa olsun yine de bir hükümdar tipini oradan anlayabilir miyiz? Kendi yazdığı bir şey olmadığına göre hani bir ölçüde anlayabilir miyiz diye düşünerek onu koydum. Oradaki yaptığı anekdotlar bakıldığında bize çok farklı yani nispeten olandan biraz daha farklı. Hafif yolu zamanında bir eğlenceye düşkün. Ava çok meraklı ki o zaten belli. Her zaman av peşinde koşan bir sultan. Yani Avcı Mehmet adı çıkmış sadece. Bizim Süleyman ondan daha yani her fırsatta avda. Yani aylarca süren sürekli avları yapıyor. Sefeler sırasında gittiği yer hep avda. Irak'ın seferinde Halep'teyken, efendim İstanbul'dayken Bursa'ya gidiyor. Oradan avlanıyor, dönüyor Trakya'ya geliyor Edirne'deyken. Devamlı ve üstelik de seyyar bir şekilde her gittiği yerde de divan taşıyor. Devir işlerini av halinde görüyor. Elimizde Rus defterleri var. Gerçi biraz geç dönemde başlıyor. Onları ben kitabın bir bölümünden itibaren takip ettim. O izlerini göstermek için. Oradan kademe kademe hangi gün nerede, nerede avlanmış, ne yapmış, divan mı kurmuş, ne olmuş onu anlıyorsunuz. Yani devir işleriyle beraber onu takip etme şansına sahip oluyorsunuz falan. Yani böyle bir tip. O yüzden yani o şey şeyini biraz uzun yaşamanın vermiş olduğu dönemlere bakmak lazım. 1540'tan itibaren muhtemelen bir değişime uğruyor. Çünkü ciddi anlamda şey var, rahatsızlıkları var. Nikris araları 1540'ta başlamış aşağı yukarı ve 50'lere doğru çok feci bir şekilde artıyor. Nikris aslında öldürücü bir hastalık değil. Fakat çok izaç edici yani rahatsızlık verici bir hastalık. Yani bu dizlerde ağrılar yapıyor vesaire. Ve sürekli hekimler yanında ve rahatlatmaya çalışıyor onu. Ve o haldeyken hala ava çıkıyor. Gittiği yerde ılıcalara girerek kendisini rahatlatmaya çalışıyor. Bakıyorsunuz, takip ediyorsunuz. Bazen iyileştiği zaman hekimlere bağışlı fıdür defterleri var özel harcamadan itibaren. Ondan çıkardık mesela. Bağışlar vermiş, artırmış şeyler. Ha, demek ki tedavisi iyi geldi falan. Onları çıkarıyorsunuz mesela böyle duayla bilgilerden. O yüzden 1540'tan 50'den sonraki farklı bir Kanuni Sultan Süleyman var. Yani o bir dönemde yıknasak bir karaktere sahip olduğunu söyleyemiyoruz. Ama zaman içerisinde değişen bir yapıya haiz olduğu çok açık. Zaten yaş ilerledikçe de hani daha çok dine düşkünlük her zaman herkeste yani çoğu yer kimse olduğu gibi artar. Çünkü son dönem artık gelmiştir. Ona göre hareket etmeye çalışır. Daha dine diyanete önem veren bir yapı arz edebilir falan. Ve üstelik bunu da bir devlet politikasına getirme düşüncesi de olabilir. Bu da var. O dönemde sürekli yanına gidip çıkan şeyhler var. Şeyden gelen, haç için buraya gelen, Buhara'dan, şuradan, buradan. Onlarla sürekli temas halinde İstanbul'da. Onlarla görüşüyor. Çağrı şeyler veriyor. Yani bir dönem için baktığınızda farklı bir Sultan Süleyman tipi var. İbrahim Paşa ekibi biraz sonraki döneme kadar. Bir dönemden sonra başka bir karakteri ait olan bir Sultan Süleyman tipi var gibi gözüküyor. Yani böyle bir karakterinde her insan olduğu gibi değişimler söz konusudur.
Evet, bu Mehmet'in ölmesi de herhalde onun
çok savaşçı oldu.
Ya yani ben mesela şeyde okumuştum. Yani 40 gün falan türbesine gidiyor bizzat, evet. 40 gün.
Divan tertip etmiyor, kimseyi kabul etmiyor. Çok
ve sürekli ağlıyor. Gel işte orada işte dualar okutuyor, başları dağıtıyor. Ertesi gün daha mesela evet. Çok ilginç yani. Hani bir yandan bakıyorsunuz yani böyle çok hani iki ayrı insan gibi aslında. Evet. Yani bir yandan gerektiğinde işte devlet için her şeyini feda edebilecek.
Yani ailesine karşı merhamet onu kasi. Ailesine karşı düşkün bir şey.
Evet. Yani ben okuduğum zaman çok şaşırmıştım. Böyle aylarca yaz, ondan da bizzat kendisi böyle 40 gün diyor vesaire, vesaire şu bu. Yani böyle gerçekten ilginç bir şey. Bir de tabii hocam bu dönemin kendisi mesela yazmışsınız. Yani bunu yaşadığı dönemde 8. Henry var mesela İngiltere'de. Evet. İşte Korkunç İvan var ondan sonra. Hepsi bunların kurucu işte. Ekber Şah var.
Ekber Şah. Beşinci Karl. Aynı yani.
Beşinci Karl.
Neredeyse yani, aynı şeylere sahipler. Düşünceye sahip. Cihanşum'un karakterleri.
Evet. Biri yani doğuda. Hani bunların hiçbirisi diğerinden daha geride veya ileride olabilecek şeyler değil. Yani o dönemin kendisi de zaten hani bayağı böyle üst perdeden diyebileceğimiz.
16. yüzyılın kendisi şey yani.
Evet yani.
Hercübert büyük çalkantılarında.
Burada yani herhalde bu kadar büyük iddialı şeylerin olduğu yerde Kanuni Sultan Süleyman'ın işte kendi coğrafyasında bir alan açması, işte topraklarını genişletmesi vesaire, bunlar gerçekten önemli şeyler. O zaman senin soracağın başka bir şey
var mı? Ben şeyi de soracağım. Yani şu en başta sen de bahsetmiştin. Özellikle not aldım. Bu uzun saltanat mevzusu konusu ve onun bıktırıcılığı. Siz özellikle bıktırıcılığı konusunu yazmışsın. Orada insanlardan mı şey yapabiliyoruz hocam? Yani
şimdi ben şunu söyleyeyim. Mesela 1555 yani 54 Nahçıvan Seferi var. Ondan önce 1547'de Osmanlı-Habsburg barışı oldu. 48'de İran seferine çıktı. Mustafa olayı biraz patlak verdi. Aslında Mustafa seferidir o. Biyoşi, Nahçıvan evet. Seferi, Biyoşi öyledir. Ondan sonra duran bir sultandı. Rastları çok az bir vaziyette. Ta Sigetvar'a kadar, 1566'ya kadar uzun bir dönem. Ve bu döneme bakıldığında bazı tarihçiler bu dönemi yani Rüstem Paşa'nın dediklerinde barış politikası içerisinde olan diplomasiyi ön plana çıkaran bir tavır sergilemeye başladığını söylüyorlar. Fakat yani bakıldığında biraz Padişah'ın zaten kendi şahsi yaşlılık ve o dönemiyle alakalı bir durum gibi de gözüküyor. Yani o tartışmalı bir konu, öyle bakabiliriz. Yani durum bu. Ama hani o anlamda kendisinin ileri vadede Sigetvar'dan sonra yani o bile bile sefere gitmiş olması, işte vefatının orada vuku bulmasını belki hissetmiş olması gibi keyfiyetler burada da bir söz konusu. Sorun soruda tam şeydi galiba değil mi en son? Yani
nereden
bıktırma. İşte evet. O onu da demek istiyorum. Yani birden şey yapamadım. Konuyu dağıtmadan onu ifade edeyim. O uzun dönem boyunca insanlar yani farklı simalar daha atak politika takip etme taraftar olabiliyorlar paşalar yoluyla ve diğerler yoluyla. Yani öyle bir yani o dönem doğup hala o dönemde yaşlanan insanların olduğunu düşünün. 46 yıl sürüyor. Yani az buz bir şey değil. Bugün bile yani o dönemlerde galiba en uzun süre tahta hala rekoru kırılamayan şey var galiba. Bu Fransız çocuk kral sonra güneş batmıyor. Kral 14. Louis miydi?
14.
mesela. Güneş kral gibi. Yani insanlar bir de çok uzun süre olunca bir değişim ihtiyacını herhalde görür hisseder gibi düşünüyorum şahsen. Ya artık zamanı geldi diyorlar yani. O yüzden mesela ben bunu neden çıkarıyorsunuz diye sorarsanız o dönemki tartışmadan çıkarıyor. Artık Kocaeli Sultan yani değişmesi lazım. Bıraksın tahtı oğluna Mustafa gibi bir 40 yaşına gelmiş oldu. Onda yaşı az değil ki.
Yani. Onu da söyleyecektim hocam. Bu daha sonra bu ekiberiyet mevzularına falan da geldiğimiz zaman evet. Aslında bu uzun iktidar süresi, 46 yıllık iktidar süresi normalde diğerlerine baktığımız zaman çok böyle kısa işte 7, 10. Evet. Bu uzun iktidar süresinde kalması aslında bütün o var olan düzeni de bozuyor. Yani işte en son şeyin de yazdı, Gülhan Börekçi'nin de yazdı o işte inkırazın eşiğinde bir hanedanlık mevzusunda da aslında burada o şey çok uzun yaşayınca, uzun iktidarda kalınca o şeyi de bozmuş oluyor galiba. Döngüyü de bozmuş oluyor ve şey oluyor yani sonrasında 17. yüzyıla falan o döndüğümüz zaman işte haneye kapıya çıkmayan daha doğrusu şeye taşraya çıkmayan hane olmayan padişahlar ve bir şekilde yani o karizmatik lider daha sonrasında 17. yüzyılın bürokratik sistemini doğurmuş gibi oluyor. Yani o bürokratik...
Ama biraz onunla pek bağlantı değil yani bu durum. Çünkü 17. yüzyılın kendine has özellikleriyle, yani o dönemin konjonktürel bağları içerisinde o biraz daha farklı bir yönelim sağlıyor. Çünkü şeyden sonra 3. Murat, 3. Mehmet, ardından 1. Ahmet küçük yaşta, iki tane kalmış geriye. Ona itibaren ciddi anlamda düşünülen ve Osmanlı hanedan sistemini yeniden tasarlayan bir zihniyet var bir bakıma bakıldığında. Yani onu kan dönemindeki uzun saltanatla şey yapmamak lazım aslında. O bambaşka konjonktürün eseri olarak karşımıza çıkıyor o dönem için. Çünkü ciddi hanedanın ortadan kalkma tehlikesi var. İki çocuk kalmış Ahmet, bir de Mustafa kendine küçük. İkisi de hastalanmış aksi gibi.
Evet, bu anlatıyor. Günhan, evet, Günhan Börekçi bayağı böyle gün gün anlatıyor.
Tabii, neredeyse bitti, sünnet oldu. Nihat kendine geldi. Sünnet olur olmaz işte hareme giriyor ve Osman doğacaktır yani nihayetinde. Kendi hanesini kurmaya çalışacak bundan sonra. Ama kesin ders devam edecek. O dönemin anlayışı içerisinde Osman'ın yerine bu defa aynı problem yaşanmasın diye amcasını getirecekler. Çünkü iktidarın belirleyiciliğinde bir değişime var. Bu biraz dini anlayışla da alakalı bir şey. Çünkü hükmetme anlayışıyla alakalı daha önceki uygulamalara bakmak suretiyle bir ashab-ı hal akt. Yani bunun tayin ettiği meşru zeminlerde bir sultan. Hanedana dayalı değil. Ama bir de aynı zamanda yani hilafet eftaliyettir diyen bir Sunullah Efendi'nin olduğu bir dönem. Daha şer'i bir sistemin hakim olması. O meşruiyeti için arayışları içerisinde dört halife devrinde olduğu gibi bunun bir seçici heyetle gündeme gelmiş olması keyfiyeti. Bunları tartışmışlar bu ara dönemde yani. Onun eseri bunlar aslında. Çünkü çok açık bir şekilde Birinci Ahmet'in meşruiyeti, çünkü çocuk çocuğun hükümdar olması için İslami anlamda şey olması lazım. Yani o yaşını tamamlaması lazım onun hükümdarlığının. Bir hilafetin bir şeyi var, bir de şartı var. O şartı tamamlamanız gerekiyor yani. Dolayısıyla oradaki karışık ve problemlerin şer'i anlamda açıklanması, izah etmesi gerekiyor. O yüzden o dönemin bir tarihçisi hiç böyle bir şey olmadığı halde Vezir-i Azam'ı, efendim Şeyhülislam'ı, Kazasker'i, neyse oradaki grubu bir nevi seçici heyet gibi tanınmak ihtiyacı hissetmiş yani. Olacak şey değil. Olacak şey değil. Çünkü zaten hanedan kendi içerisinde bu babadan oğula geçen bir tarza doğru büyümüş vaziyette. Hatta o kadar tartışma oluyor ki ileri vadede Osmanlı'nın faziletleri diye bir galiba hemen 4. Murat dönemi falan. 2. Osman bundan çok muzdarip zaten. Çünkü hanedanın şeyini kırdınız diyor. Yani silsilesini bozdunuz diyor. James'e yazdığı mektup var 2. Osman bundan müşteki. Ben varken 13-14 yaşında benim yerime amcamı tahta geçirdiler diyor. Dolayısıyla orada çok ciddi bir kırılma var aslında genel olarak.
Hocam yani, burada şeyle de alakası var herhalde. Yani dönüşüm bu ya devlet başa ya kuzgun deşe. Yani ya baht ya taht şeyinde yani. De yani o nasıl diyeyim, harici veyahut da yukarıdan gelen kararının dışında artık başka bir, yani daha böyle hukuki, daha kitabi, daha bir sisteme oturtuyorlar. Çünkü öncesinde hep biliyorsunuz hep mücadele var. Yani
o bir mecburiyet haline geliyor aslında bakıldığında. Çünkü güçlü bir hükümdar tipinin kaybolduğu dönemlere doğru giriyor. Çocuk sultanlar yani bakıldığında kim bunu yürütecek? Yani bürokrasi yürütecek, devlet yürütecek, harem yürütecek, aile yürütecek yani. Aile ortaya çıkıyor. Yani o dönemde böyle bir yönelim var. Bunu kıran sultanlar var ama istisna onlar. 4. Murat gibi. Ama 10 yıl sonra o da. Çok da uzun sürmüyor sonra. İbrahim bir şey yok. 4. Mehmet zaten 4 yaşında tahta çıktı. Yani görüldüğü gibi yani böyle bir durum söz konusu. Ve artık bambaşka bir yere doğru evrilen, yani güçlü sultan tipinin dışında başka yere doğru göçen, evrilen bir saltanat tipi karşımıza çıkmaya başlıyor. Sancağa çıkmak da yok artık. Yani kendi içerisinde kalan, idari bütünüyle ele almış olan bir hanedan gibi sanki görmek lazım bir ölçüde. Bürokrasiyle beraber canlanan bir yapıya dönüşüm. Yani biraz öyle açıklamak lazım. Bu sistemin ilk emarelerini biz iyi kötü biraz yani Hürrem ekibi, Sultan Süleyman kavramı içerisinde o 1550'lerden sonraki dönemde belki görebiliyoruz bir ölçüde. Çünkü etkileyen faktörler Rüstem Paşa çok etkili olmuş. Mihrimah daha sonra annesinden sonra yaşlı sultan üzerinde çok etkili olacak vesaire. Orada da böyle bir şey var. Fakat çok açık, belirgin değil. Çünkü hükümdar hala çok üstte görünüyor. Ama öteki tarafta böyle bir şey yok. Çocuk yaşta hepsi. Öyle olduğu için iktidar güçsüz de aynı zamanda. O zaman o gücü ikame edecek olan gruplar ortaya çıkıyor. Valide Sultan'dı, annesiydi ve Vezir-i Azam'dı, ağalardı, harem ağalardı vesaire. Durum bu.
Evet, hocam çok teşekkür ediyoruz. Şimdi siz konuşurken aklıma şey geldi. Uzun ve bıktırıcı iktidar. Şu anki işte Kraliçe Elizabeth. Geçen 75. Julius'unu kutladılar.
İşte biraz ben söylemek istedim de Louis'e neredeyse yaklaşacak diyorlar. 2 yıl kadar daha kalırsa.
Evet, Louis 77 yıl mı?
Galiba.
Olabilir mi? Doğrudur. Yani Louis'nin şeyini kıracak herhalde Kraliçe Elizabeth. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yani. Güzel bir sohbet oldu. Bizim için de epey öğreticiydi. Bugün 265. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetleri'nde konuğumuz Profesör Doktor Feridun Emecer'le Kanuni Sultan Süleyman ve Zamanı kitabı üzerine Türk Tarih Kurumu yayınlarından çıktı. Bir söyleşi gerçekleştirdik. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan babil.com'u bitirmeden bir teşekkür edelim ve iyi akşamlar dileyelim.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.